İyi akşamlar sayın seyirciler. Bir Birlik Zamanı programıyla Ankara stüdyolarımızda yine karşınızdayız. Bugün stüdyomuzda Milliyetçi Hareket Partisi 24. dönem Samsun Milletvekili Sayın Cemalettin Şimşek Bey bizlerle. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
İyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun. Ben de iyi yayınlar diliyorum size.
Programımızda sizi tanıyarak başlayalım. Bir kısaca özgeçmişinizden bahsederseniz.
Cemalettin Şimşek, Bafra, Samsun, 1954 doğumluyum. Diş hekimiyim. 3 erkek çocuk babasıyım.
Maşallah, Allah bağışlasın.
Uzun yıllar diş hekimiyim dedim. Mesleğimi hem serbest olarak hem de hastanede devam ettirdikten sonra 2008 yılında emekli oldum. Hı hı. Emekli olduktan sonra siyasete başladık.
Siyasetle daha önce hiç alakanız olmuş muydu? Gençlik döneminizde ya da işte yani okul dönemlerinde falan, öğrencilik dönemlerinde hiç?
Onu söyleyecektim. Pardon. Zaten o zamana kadar da gönül bağı olduğum bir partiye. Evet. Bafra'da 500 kişiyle bir katılım töreniyle beraber katılarak siyasete atıldım. 2009 yılında yapılan yerel seçimlerde Samsun İl Genel Meclisi üyesi, Bafra temsilcisi olarak seçildim. Daha sonra 2011'deki seçimlerde İl Genel Meclisi üyeliğinden istifa ederek milletvekili adayı oldum. Allah nasip etti, milletvekili olduk. İşte devam ediyoruz. Bunun da sonuna yaklaştık. Hayırlısı Allah ne gösterirse bizim için orada devam edeceğiz.
İnşallah tabii ki. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi deyince aklımıza hemen ülkenin birlik bütünlüğü, büyük Türkiye ideali bunlar geliyor. Bizler hepimiz buna gönül vermiş insanlarız. Dolayısıyla yani geçmişinden itibaren rahmetli Başbuğ Alparslan Türkeş'ten itibaren zaten Milliyetçi Hareket Partisi'nin istikameti hep büyük Türkiye yönünde olmuştur değil mi efendim? Türk İslam sentezi başta
elbette
olmak üzere. Bize biraz o dönemlerden başlar mısınız? Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin ülküsünden.
Elbette, başta unuttum belki, siz hemen tanıtın deyince ben şunu da ifade ederek sözlerime ondan sonra devam edeyim isterseniz. Seyircilerimize önce iyi akşamlar dileyim. Ve inşallah daha iyi yarınlar, daha iyi bir Türkiye, daha mutlu, daha huzurlu, daha birlik ve beraberlik içerisinde geleceğe umutla bakan bir Türkiye dileyerek başlamak istiyorum sözlerime esasen. Onu bir defa ifade edeyim. Sonra sorunuzla ilgili gelince, Milliyetçi Hareket Partisi'nin 46 yıldır biliyorsunuz siyaset arenasında Türkiye'de var.
Tabii.
Ve ilk günden bugüne değin savunduğu Türk milliyetçiliği fikrini ilk günkü gibi, ilk gün neyse bugün sizin de ifade ettiğiniz gibi rahmetli Başbuğumuzun da söylediği noktalardan alarak bugüne taşıdık. Ülkemizin birliği ve beraberliği için, dirliği için bir siyasi parti olmanın ötesinde Milliyetçi Hareket Partisi siyasi hayatına devam ediyor. Sadece bir Milliyetçi Hareket Partisi'ni bir siyasi parti olarak da sınırlamak
çok doğru, hata olur değil mi? Evet.
Kendisine belki haksızlık olur.
Haklısınız.
O bakımdan Türkiye'nin temel taşı diye görüyorum ben.
Doğru, doğru. Haklısınız bunda. Büyük Türkiye her zaman için bu partinin bir ideali değil mi?
Tabii efendim? Yani Büyük Türkiye, Büyük Türk Milleti'nin birliği ve beraberliği de idealinde var.
Tabii.
Milliyetçi Hareket Partisi'nin sadece Türkiye'deki birlik, beraberlik, huzurdan da öte dışarıda yaşayan soydaşlarımız da var tabii.
Tabii.
Onlarla da birinci derecede ilgilenmek ve onların da hani nasıl Azerbaycan diyor ya, biz iki devlet ama tek millet.
Doğru.
Türk diye.
Tabii.
Biz hakikaten bu anlayışla dışarıdaki soydaşlarımızla da bu işi böyle bir organizasyonla beraber götürmek isteyen bir siyasi partiyiz.
O zaman yeri gelmişken hemen şunu biz yine de tedbiren açıklayalım isterseniz. Biz, siz biliyorsunuz, biz biliyoruz ama bazen yanlış algılamalar olabiliyor. Onun önüne geçmek adına. Şimdi Türk milleti dediğimizde, Türk ırkı dediğimizde, yani Türk milletin, yani asla burada bir kafatası milliyetçiliği kastedilmiyor değil mi efendim?
Kesinlikle.
Onu da ifade edelim.
Kesinlikle. Evet. Yani insanın kendini ne hissettiği önemli tabii ki. Yani bu noktada. Önce insan kendini illa biz kafatası ya da bilmem ne ölçerek vesaire asla bir böyle bir milliyetçiliğe şey vermediğimiz, vize vermediğimiz açıkça ortada olduğu gibi işte 46 yıl önce bu ülkücü hareketin temellerinin ilk çıkış noktasında bile böyle bir şey yok.
Tabii.
Yani kesinlikle böyle bir kafatasçı milliyetçiliği asla olmamıştır. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan her türlü her vatandaşımızı bu ülkenin birinci sınıf vatandaşı kabul eder ve onu bağrımıza basarız. Onu bir Türk milletinin bir üyesi olarak kabul ederek yaklaşırız. Eşit haklara sahip bir vatandaş anlayışıyla biz yaklaşıyoruz herkese.
Zaten rahmetli Atatürk de yine Türk milleti derken hep bu şekilde Hars milliyetçiliğini kastetmişti, öyle değil mi? Kültür
tabii,
milliyetçiliğinden bahsetmişti.
Yani asla burada bir kafatası ırkçı bir milliyetçilik tabii. yoktur. İnsanlar elbette ki belli etnik sitelere sahiptirler, belli etnik yapıları vardır. Ancak burada Türk milleti, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türktür
tabii,
diyoruz biz.
Anayasamızın
biz göre. O anayasadaki temel vasfı da budur zaten. Yani o yaklaşımla biz insanlarımızı görürüz. Yani insanların kimi anasının dili, efendim soyu, sopu bizi o kadar da ilgilendirmez netice itibariyle.
Tabii.
Yani biz burada yaşayan insanlarımızın Türkçe konuşan herkesi Türk milletinin şerefli ve bir vatandaşı, bir ferdi olarak görür ve ona göre davranırız. Yani bizim için hiç, hatta hakikaten de bu son zamanlara kadar böyle bir ayrışma yoktu ülkemizde.
Doğru.
Yani bizim komşularımız vardı eskiden, ben bilirim. İşte Kürt İsmail derler, Çerkez Ahmet derler ama onun Kürtlüğü ve Çerkezliği sadece lakabındaydı.
Doğru.
Ama son zamanlarda bu kaşına kaşına etnisi buraya geldi artık. Bundan da kimsenin bir menfaati yok ama. Bu ülkenin bir yararı yok. Buradan bunu kaşıyanlara, sizin vasıtanızla da ben şunu söylüyorum. Bunu kaşımak kadar ülkeye zarar vermek hiç başka bir şeyle ölçülmeyecek kadar fazla. Yani bunun kaşımanın ne milletimize ne ülkemize ne insanlarımıza kimseye yararı yok.
Tabii.
Kimseye yararı yok. Çünkü biz belli bir ideal için bir menfaat grubu olarak buradayız. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Türkiye Cumhuriyeti'nin çıkarları bizim çıkarımızdır.
Tabii.
Biz bunu bilmemiz lazım. Dış ilişkilerde bunu ön plana çıkarmamız gerekiyor.
Doğru
onu ifade etmek istiyorum.
Tabii. Bizim de programımızın ismi bildiğiniz üzere Birlik Zamanı. Biz bu programın ismini belirlerken çıkış noktamız yine Kur'an'da Allah'ın bizi birliğe davet etmesi oldu açıkçası. Buradan yola çıkarak. Birlik farz aslında. Nasıl Kur'an'da birçok farz varsa, namaz kılmak farzsa, oruç tutmak farzsa, birlik olmak da Allah'ın bize farz kıldığı bir konu. Yani bazen özellikle içinde bulunduğumuz dönemlerde bölünmeyle ilgili argümanlar çok kolay telaffuz edilir hale geldi. Ama vicdanlı insanların, dini hassasiyete sahip olan insanların mutlaka önemsemesi gereken bir konu da aslında bunun Allah'ın bir farzı olduğu. Dolayısıyla birlik ve beraberlik, büyük Türkiye, bir ve beraber olmak, bunlar zaten şeyin de, vicdanın da gereği, aklın da gereği, dinin de gereği.
Hatta sizin de söylediğiniz gibi birlik İslam'ın temelini oluşturuyor. Hatta bir ayet-i kerimede zannediyorum birlikte ayrılıkta azap, birlikte
rahmet
rahmet vardır diye de bir ayet de var herhalde. Elbette ki yani biz bu ülkede birlik ve beraberlik içerisinde olur ve birbirimizin arkasında kaya gibi durur isek bu ülkenin her türlü çıkarının da çıkarınadır ve bu bizi ayırmak, bölmek, parçalayıp ve bizim üzerimizden bizden menfaat sağlamak isteyenlerin işini kolaylaştırıyor bir de.
Tabii.
İşin şey tarafı burası.
Tabii.
Bizim üzerimizden, bizim bu birlik olamayışımızdan, beraberliğimizin bozulmasından yararlanan dış güçler var. Dış devletler daha çok.
Tabii. Çok önemli bir noktaya temas ettiniz aslında. Çünkü kendi içinde birliğini, beraberliğini böyle bir çimento tarzında muhafaza edebilen milletleri kolay kolay parçalayamazlar.
Elbette
ama kendi
ki.
İçerisinde de zaten
elbette
o parçalanma başlarsa dediğiniz gibi zaten yabancı servislerin, dış güçlerin odağı olan bir ülkeyiz biz de. Stratejik, jeopolitik konumu itibariyle çok önemli topraklarda
çok önemli
yaşıyoruz değil mi?
Yani tabii.
Evet, tarihi
yani belki
açıdan,
birazdan
kültürel
geleceğiz
açıdan.
İşte başkanlık
evet.
sistemi vesaire.
Tabii.
Yani hemen oturup şey yapıyorlar, tartışıyorlar. Oraya geldiğimizde konuşuruz ama işte niye bu ülkede bu kadar konuşulup tartışılıyor onu da konuşuruz.
Tabii yeri gelince.
Ki.
Dolayısıyla
yani.
Dediğinize katılmak açısından söylüyorum bunu. Anladım. Pekiştirmek açısından. Milletçe bizim bir ve beraber olmamız son derece önemli. Yani düşmana karşı, dışarı karşı, bölmek isteyen güçlere karşı en temel yapılması gereken şey kendi içimizde birlik ve beraberliğimizi sağlamaktır diye düşünüyorum.
Kesinlikle doğru. Yani bir defa şimdi savaşlar eskisi gibi değil, ekonomik. sizi eğer bu şekilde birliğinizi, beraberliğinizi bozarlarsa, ekonomik olarak da sizi zayıf duruma düşürürlerse, sizden istifade etmenin yolları daha kolay oluyor. Onun için her ülke kendi menfaatini, kendi insanların refah yaşaması için çalışıyor. Bizim de böyle olmamız ve uluslararası arenada böyle bir rekabet içerisinde olmamız gerekiyor. Birlik ve beraberlik ve onlarla ticaret, siyaset her türlü alanda da ülkenin menfaatlerini, çıkarlarını korumak adına çalışmamız. Kendimizle ayağımızı tökezletmememiz gerekiyor.
Doğru söylüyorsunuz. Yıllardır siz Milliyetçi Hareket Partisi olarak bizler Teknik ve Bilim Araştırma Vakfı olarak, camia olarak hep hani Büyük Türkiye'nin de ötesinde, az önce sizin de ifade ettiğiniz gibi, diğer Türk devletleriyle, diğer soydaşlarımızla da birleşip ya da diğer ülkeleri de, çevre ülkeleri de katarak büyük bir birlikten, yani Türk-İslam Birliği diye tabir edilen büyük bir birliğin ülküsünü hep içimizde yaşadık. Hep bunun uğruna çalışmıştık. Fakat kesinlikle geldiğimiz noktada hani şu an için onu bir kenaraya maalesef, yani bu ülkümüz devam etmekle ve ilelebet hani kalmakla birlikte bir yerde, şu an için onu bir kenara koyup öncelikle içinde bulunduğumuz dönemlerde sizin de bildiğiniz üzere özelliktir, self-determinasyondur, efendim federasyondur, birçok bölünmeye bizi götürecek kavramlar, argümanlar çok kolay bir şekilde telaffuz edilmeye başlandı. Öyle bir şey ki bundan bir 15 yıl önce belki telaffuz edilmesinin mümkün olmayan ya da telaffuz edildiği takdirde çok ciddi refleks ve tepki görebilecek konular, şu an çok kolay bir şekilde, özellikle de bölücü örgütle bağlantısı olan bir parti tarafından, parti mensupları tarafından çok kolay telaffuz edilmeye başlandı. Hal böyle olunca biz şu an hani Türk-İslam Birliği tabii ki çok önemli bir ülke ve mutlaka olması gereken bir ülke olarak görüyoruz, ama daha acili kendi içimize dönüp kendi iç birliğimizi, bütünlüğümüzü sağlamamız ve yani bölünme tehlikesine karşı önlem almamız gerekiyor diye düşünüyorum. Yanılıyor muyum?
Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Şunu ifade edeyim bu noktada da. Biz bu günkü bunu tartışanları, bunu tartışmaya açanları, ülkenin birliğini, beraberliğini tartışmaya açanları bir akıl tutulması olarak nitelendiriyoruz. Çünkü başka bir şekilde izah edilir gibi bir tarafı yok. Yani Türk milletini bir etnik yapıya indirecek kadar,
tabii,
affedersin yani burada belki şey değil, siz de müsaade ederseniz, şerefsiz bir noktaya gelen insanlar var.
Doğru.
Yani Türk milletini bir etnik yapı gibi gösterip burada Türkiye'deki etnik yapılardan bir tanesiyim de Türk gibi göstermek, yani bu vatana, benim dilim varmıyor hakikaten, vatana ihanet bu kadar şey olmamalı, yani vatana kolay ihanettir diyorum. Yani Türk milletinin burada bir etnik yapıya indirmek kadar hayasızca bir davranış ben düşünemiyorum. Ve bugünkü tartışmalar bu noktada olmasından çok üzüntü duyuyorum. Özellikle bunu ifade etmek isterim.
Tabii. Ben de oraya gelmek istiyordum dediğiniz gibi. Şu an içinde bulunduğumuz durumda da, dönemde de açıkçası hani çözüm süreci altında bir şey başladı. Fakat bunun uygulamalarına baktığımızda iyi niyetle başlamış olabilir, işte kan dökülmesin, anaları ağlamasın argümanlarıyla başlamış olabilir. Fakat geldiğimiz noktada kamu düzeninin sarsılmış olduğunu görüyoruz. Güneydoğu'daki uygulamalara baktığımızda Cizre olayları, Kobani olayları sırasında meydana gelen 6-7 Ekim olayları, bütün bunlar ve yine işte bayrak indirme hadiseleri, çadır kurup mahkemeler oluşturma hadisesi. Şimdi bunlar bizim açımızdan asla kabul edilemezdir. Yani bunlar efendim bir devlet tarafından, güçlü bir devlet Türkiye. Mesela bunun bir örneği İran'da yaşandı. İran'da da PKK tehlikesi vardı ama İran öyle bir hadlerini bildirdi ki, yani hiç orada bizde yaptıkları pervasızlıkları, şımarıklıkları kesinlikle yapamıyorlar. Demek ki güç görünce bunlar hani zaten çapulcu takımı ve korkak bir ekip çok kolay sinebiliyor. Ben size sorayım bir siyasetçi olarak, bunun önüne geçiremez mi? Yani bu kamu düzeni dahil olmak üzere bu 3-5 çapulcunun bu şımarık hareketlerinin, pervasız hareketlerinin önüne geçiremez mi?
Şimdi ben bir hekim olarak bir şey söylemek istiyorum burada. Evet. Öncelikle bir defa hastalıkların doğru tedavi edilebilmesi için teşhis noktasında doğru yaklaşmak lazım.
Doğru.
Bu hareket ne? Nereden çıktı? Hangi ihtiyaçtan doğdu? Bu noktaya nasıl geldi? Bunları tartışarak ancak doğru bir noktaya varırız diye söylüyoruz. Biz Osmanlı İmparatorluğu'nun, Büyük Osmanlı İmparatorluğu'nun küller üzerinden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni oluşturma gayreti içerisindeyken, ta 1918 yılında bile bizim bu Güneydoğumuzda böyle bir yapı kurmak isteyen uluslararası güçlerin halen bu çalışmalarına devamıdır bugünkü başımıza gelen getirilen hadiselerin. Yoksa PKK bir taşeron örgüttür. Yani dış güçlerin taşeronudur. O dış güçler, Amerika Birleşik Devletleri, Wilson prensipleri vardır.
Tabii,
hatırlarsanız eğer Wilson prensiplerinin 12. maddesi olacak zannediyorum. Evet. Türkiye'nin güneydoğusunda da böyle bir federatif yapı oluşturulması lazım diye, gerekli diye ta o zaman söylemiş. İnsanların politikasına bakın.
Tabii.
Anlatabiliyor muyum? Yani bu devletlerin böyle bir politikaları olması gerekir zaten. Yani
Amerikanların
yani uzun vadeli tabii, politikaları olması. Yani oradan hareketle bu PKK'nın nasıl bir taşeron örgüt olduğunu, kimlerin desteğinde olduğunu, nasıl bir destekle bu noktalara geldiğini hepimizin bir defa fark etmesi lazım. Şunu ifade etmek lazım bu noktada. PKK asla Güneydoğu'daki vatandaşlarımızın kendini Kürt diye ifade eden vatandaşlarımızın temsilcisi değildir.
Çok önemli bir nokta bu. Evet.
O kesinlikle onların temsilcisi. Onlar Güneydoğu'daki vatandaşlarımız bir baskı altındadır.
Çok doğru.
Orada kendi iradeleri yoktur. Kendi iradeleriyle hareket edemiyorlar. PKK sindirmiş. Devleti oradan çekmişsiniz. Devlet yok ortada. Her türlü asayişini, adaletini, maliyesini hatta PKK idare ediyor. Böyle bir politikayla, adına da çözüm süreci diyerek yabancıların elini kola, bizim üzerimizdeki yabancıların düşüncesini adeta elini kolaylaştıracak bu politikaları izlerseniz Türkiye devletinin çıkarına değil başka milletlerin, başka devletlerin çıkarına çalıştığınız açık beyan ortadadır. Yoksa PKK Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gücünün yanında nedir? Hiçbir şey değildir.
Tabii.
Yani kesinlikle. İsterse hani Sayın Genel Başkanımızın zaman zaman ifade ettiği gibi gider Kandil'e Türk bayrağını dikecek güce de sahibiz. Hı hı. Uluslararası hakka da sahibiz.
Doğru.
Uluslararası doğan bir hak var. Biliyorsunuz uluslararası sözleşmenin bir maddesinde neresinde bilmiyorum ama şu var. Eğer bir ülkeden size bir tehlike geliyor, tehdit oluşturan bir unsur geliyor da size zarar veriyorsa siz o ülke topraklarında onu yok etme hakkınız var. Bu uluslararası sözleşmelere de uygun bir şey. Evet. Yani kimse diyemez ki PKK'yı niye işte Irak'ta gelip vurmaya hakkın yok diyemez. Hı hı. Çünkü İsrail zaman zaman böyle yaptığı şeyler olmuştur biliyorsunuz. İsrail kendine gitti. Cezayir'de mi nerede bir yerde vurdu kendini vuranları orada tespit etti teröristlerini.
Ürdün'de yaptı.
Cezayir'e vesaire uzak Afrika ülkelerinin bir tanesinde de yaptı. Ama tam hatırlamıyorum şimdi. Evet. Çok iddialı da konuşmayayım ama orada da böyle bir uçaklarla gitti vurdu orayı. Hı hı. Yani bu uluslararası bir hak. Onun için teşhis şu olmalı. Önce PKK dış güçlerin taşeronu bir terörist örgüt müdür?
Evet.
Güneydoğu'daki vatandaşlarımızın temsilcisi değil midir? Değildir.
Tabii ki.
Kesinlikle. Türkiye Cumhuriyeti PKK'yı temizleyebilir mi? Kesinlikle ortadan tabii. Kalkabilir. Terörü ortadan. Yani biz Güneydoğu'da PKK'yı ortadan kaldırıp temizleyip devletin şefkatli elini vatandaşa uzatmamız gerekiyor.
Doğru.
Devletin gücünü oradaki vatandaşın görmesi gerekiyor. Devletin gücünü görmezse vatandaş gidiyor PKK'ya sığınıyor. Devlet çekilmiş sahadan. Devlet yok orada. Hı hı. Devlet olmayınca
çoluğu çocuğu şeyde, var. Birçok şeyi var değil mi? Orada yani yaşayan insanların tabii efendim? Ki orada çolukları çocukları var. Can güvenlikleri
can güvenlikleri var. Çolukları çocukları var. Çocuk geçindiriyorlar.
Hı-hı.
Yani o dağdan kazanıyor. Eroinden, esrardan, dış güçten, yardımdan kazanıyor. Ama vatandaş normal rızkını helal yoldan kazanacak. Elbette
tabii.
Çalışacak. Çoluğu çocuğu var. Geçindirecek.
Tabii.
Onun için devletin gücünü orada hissettirmeden orada bak bu vatandaş sanki öyle bir hava yaratılmak istiyor ki üstleniyor ki televizyondaki konuşmalara bakıyorum ben. Oradaki herkes bölünmeyi istiyormuş. Başka hiçbir asla öyle bir şey yok.
Asla öyle bir şey yok kesinlikle.
Asla öyle bir şey yok. Yani tabii. Bu istatistiklerle de sabit. Hı-hı. Her şeyle sabit.
Tabii.
Asla öyle bir şey yok. Bu bir proje, dış proje. Tabii. Orta Doğu'nun bir projesi. Hatta tabii. Bağlantılı olarak yani Orta Doğu ile bağlantılı bir projenin ayağı da burada oynanıyor.
Tabii.
Bunu eğer bizim devletimiz bunu aktive, proaktive edecek şekilde ortaya çıkarsa o zaman kim nasıl önleyecek bunu? Ben de onu soruyorum.
Tabii. Yani çok rahat Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok rahat Bu teröristlere
PKK'nın
değil mi efendim?
Hakkından geliriz. Gelir, tabii. PKK'nın hakkından çok kolay geliriz. Hiç kimse de bize niye bunu PKK'ya böyle yapıyorsun deme hakkına sahip değil. Herkes teröristini çünkü aynı muameleyle üzerine gidiyor ve çözüyor teröristinin. Üzerine gidiyor. Tabii. Türkiye'ye kimse niye bunun için bunu yapıyorsun deme hakkına sahip değil. Ya bak 30 yıldır 40 yıldır sürüyor çözülmüyor. Aman ya neyse verelim de çözelim. Bu çözüm değil. Evet. Böyle bir çözüm yok.
Bir de efendim kamuoyunu alıştırma denilen bir şey uygulanıyor. Yöntem uygulanıyor. Yani bir bakıyorsunuz ilk önce birkaç kişiden böyle bir bölünmeyle ilgili sözler sarf ediyor birkaç kişi. Arkasından bir takım gazeteciler anında bunu benimseyip hemen bir teslimiyet gösteriyorlar. Yani güçlü görüp belki örgüt güçlü gösteriliyor ve birilerinde de teslimiyetçi bir politika oluyor. Anında bu doğrultuda yani artık tek çaremiz hani ver kurtul eskiden böyle tabir ediliyordu. Başka bir çaremiz yokmuş gibi ve yapılması gereken buymuş gibi bir ağız benimseyip bir üslup benimseyip halka alıştırma yöntemine gidiliyor. Katılıyor
musunuz? Ya işte kesinlikle dediğiniz doğru. Öyle bir psikolojik harekat var ki toplumun üzerinde bu artık daha başka türlü çözülme imkanı kalmadı.
Evet.
Bunun iş, devlet de bu işin içerisinden zaten çıkamıyor. Onun için bu en güzel bölünme işte federatif yapımıdır. Hangisi ise onu yapalım. Onunla bu işi çözelim diye televizyonlarda bir sürü laflar. Herkes
evet,
herkes
akşam,
bir şekilde her akşam bir çözüm üretiyor orada kendine göre. Evet. Kendine göre bir çözüm üretiyor herkes. Herkesin
ama
farklı bir çözümü var.
Onlara çözüm şimdi, değil hiçbiri. Yani genelde dönüp dolaşıyor. Teslim
yok,
bir politika
hepsi,
izleniyor.
Bu konuşulanların hepsi evet. Biraz evvel söyledim. Evet. Büyük projeyi, büyük resim arka tarafta.
Tabii.
Yani bu konuşulanlar kamuoyuna üzerine bir psikolojik algı operasyonu yapmak. Psikolojik algıyla bu işi halletmek. Yani
peki efendim
psikolojik
anlamadım.
Onlar piyonların şey taşları. Köşe taşları, köşe başı taşları.
Benim anlamadığım biz Çanakkale ruhundan bu kadar mı uzak kaldık? Yani sizler ve bizler elbette ki böyle değiliz ama bizim halkımız, milletimiz de yiğit bir millettir.
Ama şu var.
Yüreklidir. Yani nasıl alıştırılıyor? Şimdi, çok acı bir durum bu.
Şu var ama milletimizin üzerinde bu konuda 12 yıldır, 13 yıldır hatta öyle bir psikolojik algı yapılıyor ki, o kadar yapılıyor ki yani bazen ben televizyonlarda tartışırken bu ülkenin Türkiye Cumhuriyeti mi, Patagonya mı olduğunu anlayamıyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti mi? Sanki Türkiye Cumhuriyeti Devleti tanımı yapılmamış. İşte Osmanlı İmparatorluğu külleri üzerinden çıkarılan Türkiye Cumhuriyeti bir tanımlı devlet değil de bunun tanımını yeniden yapanlar, yeniden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bir tanım ortaya koymaya çalışanları ben çok şey karşılıyorum tabii. Hoş karşılamıyorum. Yani çok kötü karşılıyorum daha Türkiye'si.
Tabii ki bizim vazgeçilmez unsurlarımız var. Bunlar işte tek vatan, tek millet, tek devlet ve tek dildir
bayrak.
Değil mi efendim? Tek bayrak. Bunlar kesinlikle bizim asla olmazsa olmazlarımızdır. Öyle
kesinlikle.
Değil mi? Evet.
Kesinlikle. Yani çünkü biz Türkiye Cumhuriyeti'nin menfaatini ve insanlarımızın menfaatini de o noktada görüyoruz. Yani buradan ayrılmanın, ayrılıkçı bir şey yapmanın insanlarımızın menfaatine de olduğuna da inanmıyoruz. Yani öyle bir menfaat de söz konusu değil bu televizyonlarda anlatılanlar gibi. İnsanları kandırıyor. Sonunda bu olay vuku bulduğunda, çünkü geri dönülmez bir noktaya geldiğinde o zaman anlaşılacak ama kime ne anlatacaksınız
tabii,
o zaman?
Tabii,
iş işten geçmiş
tabii.
Olacaktır. Yani her şey bitmiş olacak o zaman.
Tabii.
Yani o noktaya da Milliyetçi Hareket Partisi var olduğu müddetçe biz hiçbir zaman gelmeyeceğini
tabii
söylüyoruz.
Tabii ki ve vatansever insanlar.
Yani,
tabii,
yani biz asla buna müsaade etmeyeceğiz. Biz
evet.
Vatandaşlarımıza son noktaya kadar bunun, bu gidişin tehlikeli gidiş olduğunu, bunun mutlaka dur denilmesi gerektiğini, ülkemizin insanlığın mutluluğunun birlikte ve beraberlikte olduğunu biraz evvel de siz de ifade ettiğiniz gibi Cenab-ı Allah'ın bizim inancımıza göre de birlikten her zaman için hayır olduğunu her zaman söyleyeceğiz ve bunun savunucusu olacağız.
Tabii çok önemli. Zaten bu yüzden de
yani
millet
biz
güveniyor
bunun
size.
Arkasında kale gibi duracağız. Evet. Duracağız. Çünkü bölünmeyecek bu ülke. Kimse heveslenmesin. Hı-hı. Böldürmeyeceğiz. Yani
tabii.
Bunu bir şekilde yapamayacaklar.
Hı-hı.
Bunu başaramayacaklar. Hiç kimse uğraşmasın. Ne buradan dış güçlerse dış güçler. Kimse bunların arkasındakiler. Belli gerçi artık şey taşlar ortaya döküldü ya tek tek taşlar.
Hı-hı.
Her şey ortaya çıktı. Neyin ne olduğu, kim ne istiyor. Hı-hı. Söylüyor da yavaş yavaş.
Tamam.
Herkes söylüyor.
Evet.
Dış güçlerden söylüyor. Amerika söylüyor. Öteki söylüyor işte şöyle olursa şöyle olur. Böyle giderse böyle. PKK yıllardan beri terör listesinde almışsın ama her zaman yardım ediyorsun.
Tabii.
Böyle bir şey var mı? Avrupa da öyle. Avrupa Birliği de öyle. ABD de öyle.
Doğru söylüyorsunuz.
Bütün
zaten
ülkeler öyle.
Zaman zaman Amerika'ya ait bazı Orta Doğu haritalarının basına nasıl yansıdığını biliyoruz kamuoyuna, değil
tabii,
mi? Bizim güneydoğumuzu zaten
tabii işte bak Wilson prensipleri denilen,
doğrusunda tabii.
Yani Wilson prensiplerinde dediğimiz güneydoğumuzdaki büyük Kürdistan haritasını tabii ortaya sıtıp sıtıp bazen sürüyorlar işte.
Tabii.
Yani o zaman Türkiye'ye biçilmiş bir şey o.
Evet.
Onun peşindeler hala.
Evet. Ha, bazı vatandaşlarımız ya da bazı siyasetçilerimiz iyi niyetli olarak belki hani bölgeye barış gelecek, işte onlara da demokratik haklar verecek. Fakat sizin de az önce söylediğiniz gibi yani bunun arkasındaki büyük oyunu görememek çok acı. Çünkü bir defa bu örgüt, bahsettiğimiz örgüt, Marksist-Leninist prensiplerle yaşamına başlamış. Hep bu idealler doğrultusunda eğitim almış. Benliğini silaha, teröre ve bu bahsettiğimiz Marksist-Leninist ilkelere borçlu olan bir örgüt. Yani zaten terörle ve silahla hayat bulan bir örgüt. Bunları elinden çekip aldığınızda zaten bir anlamı yok. Yani varlığını öyle kanıtlamış.
Kesinlikle,
öyle değil mi?
Kesinlikle varlığını ona borçlu.
Evet.
Yani onun elinden silahını vesairesini aldığınızda o bitecek zaten.
Dolayısıyla da silahını bırakacağını düşünmek ancak bir ütopya olabilir.
Kesinlikle.
Öyle değil mi? Yani
kesinlikle
mümkün değil silah bırakması kesinlikle örgütün.
Kesinlikle doğru.
Evet. Bir de tabii şunu diyorlar hani orada işte demokratik bir takım haklar verilecek bölgede. Yani şu çok önemli. O demokratik hakları zaten demokratik her türlü şey hak olsun ayrı bir konu da biz onu demokratik bir hak olarak da görmüyoruz onların bazı taleplerini. O ayrı bir konu. Ama olay o ilk noktada kalmayacak. Hemen arkası gelir ve bölünmeye kadar götürür. Hani adı federasyonmuş, işte yerel yönetimlerin güçlendirilmesiymiş, şuymuş buymuş fark etmez. Ne olursa olsun onun adı
ya
aslında
demokratik
bölünmedir.
Hak dediği bölünme ise bu bir demokratik hak
asla
değil.
Asla değil. Bizim
yani
asla olur
bu
mu
demokratik
şey
hak olur mu? Diyorum ya asla biraz evvel ben. Sanki Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırlarıyla, bayrağıyla, diliyle tanımlanmamış bir ülke gibi, anayasanın başlangıç maddesinde yer almamış da bunlar yokmuş gibi tartışamayız.
Tabii.
Bunları bütün temel hak ve hürriyetler de bununla sınırlıdır. Dünyanın hiçbir ülkesinde temel hak ve hürriyet dediğiniz şey her zaman söylüyorum ben sınırsız değildir.
Tabii.
Herkes, her devlet kendi çıkarları doğrultusunda bunu sınırlamıştır.
Kurucu devletimiz, kurucu hukukumuz bunu tabii, zaten dediğiniz gibi anayasada
tabii yani,
belirtmiş.
Belirtmiş. Evet. Kurucu hukuk anayasada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tanımı yapılmış. Ne ile yapılmış? Bayrağıyla. Ne ile yapılmış? Diliyle. Ne ile yapılmış? Sınırlarıyla.
Yapısıyla.
Yani anlatabiliyor muyum?
Tabii.
İşte tek vatan, tek bayrak, tek dil, tek millet.
Evet.
Milletiyle yapılmış. Bunun
tabii
tanımı
tabii
yapılmış ve tanımı konulmuş. Adı konulmuş. Adı konulmuş bunun. Yani yok ya bir daha bunu yok varsayarak biz bunu yeniden başka bir ülkeymiş gibi tartışalım da yeniden bir şeyi ortaya çıkaralım bunun üzerinden. Bu çalışmalar nafile çalışmalar bana göre.
Tabii. Bir de efendim yine son zamanlarda çok sıkça sarf edilen terimlerden bir tanesi de genel af biliyorsunuz. Özellikle de bölücü başına yönelik bir af. Bunun asla mümkün olmadığını yani özellikle bölücü başına ve tabii ki diğer katillere de aynı şekilde bizim bütün o şehitlerimizin kanını döken insanlara böyle bir affın tarafınızdan ve tarafımızdan kabul edilmesinin mümkün olmadığını da bir daha ifade edelim değil mi?
Yani asla böyle bir şey kabul edilemez.
Geçmişte Sayın Cumhurbaşkanı ve Başbakan da zaman zaman sizin de az önce ifade ettiğiniz, benim de ifade ettiğim bu dört unsuru defalarca saydılar. Tek vatan, tek millet, tek bayrak, tek dil dediler.
Evet.
Biz yani buradan bir kere daha dile getirmiş olalım. Umarız bu sözlerine sadık kalsınlar.
İyi tamam, sadık kalsınlar. İyi güzel de bizim endişemizi haklı kılacak hiç mi bir şey yok?
Çok fazla şey
ortada
var.
Ortada
çok fazla,
çok
şey,
fazla
var.
Şey var. Şimdi bu böyle bir şey
tabii
yok
ki
da böyle bir hakikaten tek bayrak tek bayrak tartışmıyorlar da. Bu İmralı, HDP, PKK, AKP aralarındaki heyetlerle bizden gizledikleri, vatandaştan, Türk milletinden sakladıkları neyi konuşuyorlar öyleyse? Yani ne konuşuyorlar da biz endişeleniyoruz? Ne konuşuyorlar aralarında da bizim endişemiz niye? Böyle hiçbir şey yokmuş gibi yani tek vatan tek bayrak biz şey mi görüyoruz? Halüsinasyon ya da işte şey mi görüyoruz gece nedir o?
Rüya
mı görüyoruz? Böyle bir şey yok ki. Niye gidiyor HDP'liler İmralı canisinin yanına oradan geliyor koşa koşa şeye? Neyin anlaşması yapılıyor? Neyin pazarlığı yapılıyor? Milletten neyi kaçırıyorsunuz?
Ve,
yani biz evet boşu boşuna mı şey görüyoruz yani
tabii
böyle bir yok da biz bunun üzerine asla bir kahramanlık edasıyla çıkıp da ortaya
tabii
biz böldürmeyiz, parçalatmayız
evet
diyen bir noktada
Don
değiliz.
Don Kişot tarzı böyle bir
ya
şey yok yani.
Yok
evet,
böyle bir Don
evet,
Kişotluk
evet,
yani.
Haklısınız.
Böyle bir Don Kişotluk yok ki.
Yani gördüğümüz
gördüğümüz
bir takım gerekçelerden dolayı endişeleniyoruz. Endişelenmekte de çok haklıyız biz. Vatandaşın sahibiyiz
ya
bu ülkenin.
Ne de anlaşamıyorsunuz? Tabii. Hangi dinde anlaşamıyorsunuz? O federasyon mu istiyor? Tam bölünmemiş diyor, tam bağımsızlıkmış diyor. Sen ne veriyorsun, o ne alıyor?
Ama zaten daha da yanlış olan, yani bir takım kişiler bunu iyi niyetle başlatmış olabilirler. O beni ilgilendirmez. Ama daha da acı olan, dediğim gibi, karşınızda bir terör örgütü var. Bir devletin bir terör örgütüyle masaya oturması da zaten baştan yanlış değil mi? Şu olabilirdi belki. Bütün gücü kırılmış olsa, bütün eli ayağı bağlanmış olsa ve hani bazı şeyler dayatılacak olsa, hani bu da yine de anlaşma ya da karşınıza muhatap almak anlamında da demiyorum. Daha farklı koşullar belki, ama sizin karşınızda sanki bir devlet varmışçasına, aynı eşit konumdaymışçasına onu muhatap almak bana mantıklı gelmiyor.
Şimdi şöyle bir şey, tabii ki bu hukuk devletinde olmayacak bir şey. Buradaki vatandaşa başka ceza, oradakine başka ceza. Oradakine ceza yok. Yani orada hukuku çiğniyor, adam keleşlerle sokakta dolaşıyor, yol kesiyor, her türlü suçu işliyor. Oradaki ne bir ceza yok. Ama bu taraftaki insanlara ceza var. Türkiye süratle hukuk devletinden, devlet güvencesinden uzaklaşıyor. Devletin güvencesinden uzaklaşıyor. Onun için yani hukuka bu kadar güvensizliğin olduğu bir noktada, siz Güneydoğu'da, şimdi şey diyordu, aklıma geldi, Bülent Arınç'ın bir açıklaması var bu Gezi olaylarından sonra. Gezi temsilcileri Bülent Arınç'la görüştüler. Ondan sonra Bülent Arınç açıklıyor. Diyor ki, bir takım taleplerle geldiler. Tabii kabul edilebilir talepleri var, kabul edilemez talepleri var diyor. Yani devletin camını kırmış, kamuya zarar vermiş, şunu yakmış, yıkmışlarla bizim diyor o talepleri karşılamamız, hukuk devletinde hukuk karar verir buna diyor. Ben de bunun üzerine Sayın Bülent Arınç'a soru önergesi verdim.
O zaman tamam, niye diyorsunuz PKK ile mi?
Şimdi tabii yani burada çok haklı olarak diyorsunuz
bir çelişki
ki,
var.
Bir şey var, nedir o? Haklı olarak diyorsunuz ki, diyorum Bülent Arınç'a, siz burada hukuk devletinde kanunlara karşı suç işlemiş kimselere biz oturup da seni affettim ya da deme yetkimiz yok, niye buna hukuk karar verir diyor. Yani hukuk devletinde böyle bir şey olmaz diyor. Biz hukuk devletiyiz diyor. Ben de dedim ki, elin kolunu sallayarak giden dışarıya o sırada şey dediler, hani biliyorsunuz, ister silahlı gitsin, silahsız gitsin. Zaten evet, ondan sonra kışlaya çekildi ya güvenlik güçleri de zaten. İster nasıl giderse gitsin. Bunların içerisinde gidenler suçlu mu? Suçsuz mu? Bu silahlı olan, silahlarından dolayı suçları yok mu? Burada hukuk devleti nerede? Tabii. Burada hukuk devletinden bahsediyorsunuz ama öbür tarafta suçluyu, suçsuzu hadi git dışarıya diye kapının önünü açmışsınız, salıyorsunuz dışarıya.
Evet,
kaç
doğru
diyorsunuz.
Evet.
Burada hukuk devleti yok. Burada hukuk devleti ne biçim hukuk devleti?
Çelişki yani, evet.
Bu doğru mu sizin yaptığınız diye soru önergesi verdim. Hı-hı. Cevap
evet,
vermedi gerçi.
Hocamız Adnan Oktar Bey de bu konuya zaman zaman çok değinmiştir. Hani silahlarını bırakıp teröristleri siz yurt dışına gönderiyorsunuz. Şimdi efendim, beyinleri aynı kaldığı sürece bu insanlar terörist olarak eğitilmişler. Marksist-Leninist çizgide. Ve adam öldürmeye programlanmışlar. Varlıklarını az önce de söylediğimiz gibi teröre borçlular. Ve amaçları olmazsa olmaz amaçları zaten onların da ülkeyi bölme idealindeler. Asla ulaşamayacaklar ama onların da kendilerince amacı bu.
Evet.
Şimdi bu insanlara siz diyelim ki silahlarını bıraktırdınız, çıktılar. Silah bulmak en kolay şey. Beyni değişmedikten sonra onların beyinlerine yönelik bir bilimsel, felsefi bir eğitim verilmedikten sonra ne olacak? Bir başka gizli servis zaten o silahı ona temin eder. Aynı şekilde tekrar gelir ve kaldığı yerden devam eder. Yani o yüzden biz hep şunu da çok söyledik Cemalettin Bey. Devletin bilimsel ve felsefi eğitime de çok önem vermesi gerekiyor Güneydoğu'da. Mesela televizyonlar kuruldu biliyorsunuz. TRT 5, TRT 6 işte idi galiba ismi. Bunlar da çok rahat, çok güzel kullanılabilirdi. Bilimsel, felsefi, ideolojik çalışma yapmak için. Mesela sizin ideolojik çalışmalarınız çok ünlüdür. Gençliğinizi hep ideolojik eğitimlerle yetiştirmişsinizdir. Yani
evet,
ideolojik eğitim verilmezse boş boş bir gençlik oluşur. Şimdi aynı şekilde Güneydoğu'ya baktığımızda en acil ihtiyacın burada olduğunu görüyoruz. Çünkü örgüt hem kendisi mevcut kamplarında bu eğitimi düzenli olarak örgüt mensuplarına veriyor. Hem de örgüt mensupları şehirlere, kasabalara, köylere inip halkı toplayıp bu eğitimi veriyorlar. Nitekim baktığınızda yeni neslin hem dinden de biraz daha uzaklaşmış olduklarını görüyorsunuz. İşte bu milli değerlerden de uzaklaşmış olduğunu görüyoruz. O zaman bizim yine dönüp kendimize hatayı aramamız gerekmiyor mu? Örgüt tek başına, tek taraflı olarak sürekli olarak bir propaganda yapıyor. Fakat yani nehir tek taraflı akıyor. Biz bunun önünü kesmiyoruz. Ondan sonra silahını alalım. Silahını alsak ne olacak elinden? Beyin aynı şekilde duruyor.
Şimdi bir defa işin başlangıcı yanlış olunca tabii ki neticede uzun vadede söylediğiniz doğru. Yani orada bir eğitim meselesi, terörist.
O bir yandan hep insanı, yapılsın diye yıllarca söyleriz.
Hepimizin yıllara sari olarak yapacağı bir şey. Ama esas olan yurt dışına çıkanla siz perde arkasında ne pazarlığı yaparak gönderiyorsunuz? O önemli bir defa zaten. Hepsini bir tarafa bırakalım.
Şu an geldiğimiz noktada da sizin dediğiniz.
Tabii yani niye gönderiyorsunuz dışarıya? Ne şartla gidiyor? Ne vaat ettiniz de ne yaptınız da bütün mesele orada. Yani ne zaman tekrar silah? Çünkü orada devamlı ense şakakta silah dayalı olarak devamlı başımda durduğu müddetçe o benim için tehlikedir.
Tabii.
Tehlikedir. Bir de hukuk devletinden bahsediyor ya hani şey Arınç. Hı hı. Sayın Arınç hukuk devletinden bahsediyor. Suç işlemiş adamı dışarıya nasıl gönderirsin ya devlette? Yani çift hukuk mu olur? Çift yargı olabilir mi? Suçluyu yakaladığında cezayı verir bildiğim devlet.
Tabii.
Böyle bir şey olamaz ki. Bu kanun devletinde, hukuk devletinde bu böyledir. Niye gidiyor dışarıya? Yani ben pişman oldum dese gelip devletine teslim olur.
Tabii ki.
Pişman oldum diyorsa eğer gelip devlete teslim olur. Ama ben dışarıya gidiyorum. Ha bak sen dediğini yapmazsan bu böyledir yani. Sen dediğini yapmazsan ben gene başında belayım. Şaka da kurşun beni şakam. Ben her an...
Hiçbir garantisi eylem, yok değil mi yani?
Evet. Hiçbir anlamı yok.
Tabii garantisi yok yani.
Hiçbir garantisi yok. Hiçbir şey yok. Bir pazarlık yapıyorsunuz, biz halledeceğiz diye diyorsunuz. Onun için ben şimdilik çekiliyorum, bak dediğim olmazsa bekliyorum orada diyor. Hı hı. Bunun anlamı budur. Hı hı. Bunun anlamı budur. Yani öteki taraflar hepsi şey, lafı güzel.
Ama tekrar başa dönecek olursak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu çapulcularla çok rahat baş etme gücüne sahiptir. Biz ise eğer yöntem yani bu çözüm
bakın Sayın
Atacan, değil de
kesinlikle kim ya yani bir çapulcu takımı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne nasıl meydan okur ya mümkün değil böyle bir şey. Kandil'e bayrak dikmek hiç problem değil Türkiye Cumhuriyeti Devleti için. Yoldan geriye döndürdüler biliyorsunuz bir kış kıyamet gününde saldılar da. O şartlarda bile gidiyordu. O şartlarda bile devam ediyordu. Devam ediyordu. Ya orada huzurum herkes gidiyor geliyor. Onunla konuşuyor karayılan mıdır nedir? Onunla herkes gidiyor gazetecisi bilmem yol geçen anı gibi. Hı-hı. Bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti gidip bulamıyor. Evet. Böyle bir şey var mı ya? Böyle dalga geçer gibi bu bakın.
Tabii doğru.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti orada ki vatandaşlarına şefkat edini oradaki can ve mal güvenliklerini sağlar kesinlikle.
Evet.
Kesinlikle bunu yapabilecek güce sahiptir.
Sahiptir. Evet, bu da
sahiptir. Ve vatandaşın temsilcisi değildir. Oradaki hiçbir Kürt kardeşimin hiçbir PKK temsilcisi değildir
kesinlikle.
PKK. Tabii. PKK ondan haraç toplayan, onları 30 yıldan beri öldüren, bebek katilleri, bebeklerini öldüren
tabii.
Bir cani örgüttür. Örgüttür bu böyledir yani.
Evet. Bir de efendim şu mantık da zaten yanlış değil mi? Hani analar ağlamasın, elbette ağlamasın, kimisinin anaların ağlamasın ama analar ağlamasın diye de haysiyetimizi, onurumuzu mu vereceğiz? Öldüreceğiz ülkemizi, topraklarımızı mı vereceğiz? Nasıl kazanıldı o
yani
topraklar?
Yani biz Çanakkale'de
ağlamadım analar
Çanakkale'de
orada.
Çanakkale'de ağlamadım analar. Tabii. Çanakkale'ye biz analarımız ağlasın yani bir sırf analarımız ağlayacak diye mi gittik? Yani ağlamayacak diye mi? Yani anlatabiliyor muyum?
Tabii.
Tam ifade edemedim herhalde.
Tabii anlıyorum. O zaman yani, onlar da bilirdi. Hani o zamanki analar da bilirdi yani, evlatlarımız ağlasın. Yani, o zaman bu Türkiye
o zamanki
olmadı, biz
olmadık. Analarımız da ağlamasaydı canım niye gitti öldüler?
Olacaktı.
Onu demek istiyorum
tabii,
ben.
Anlıyorum.
Ben bunu söyledim mecliste.
Evet.
Dedim ki o zaman Çanakkale'de niye öldük biz ya? O zaman analar orada da çok ağladı.
Tabii.
Bir vatan anlayışı varsa eğer, burada da bir vatanın bölünmesi söz konusuysa, burada ananın niye ağladığı, niye ağlamadığı, ana da kalkıp gider savaşa
tabii.
Bu ülke için gerekirse.
Çok önemli bu söylediğiniz şey. Yani, çok doğru söylüyorsunuz.
Ana da kalkar gider bu memleket için savaşa yani.
Tabii.
Öyle bir durum söz konusuysa eğer. Yani bu kadar anlamsızlaştırmak, içini boşaltmak kadar bu şeye güya hafife almanın bir şeysi yok yani. Bu.
Doğru söylüyorsunuz tabii ki.
Yani ona tabii yok analar ağlamasın ya bu kadar olur mu? Mecliste söyledim ben dedim çıktım analar Çanakkale'de de ağlasın mı istedik de bizi ağladılar. Yani maksuz mu ağlattık onları?
Tabii ki.
Yani bir sebebi vardı vatan mevzu bahis olunca. Evet. Elbette kimse ağlamasın. Kimsenin tırnağı kopmasın. Tırnak kanamasın.
Evet ama böyle bir şey söz konusu olduğunda biz de zaten canımızı vermeye hazırız.
Tabii canım yani vatan mevzu bahisse. Yoksa vatanın olmazsa, vatanın elinin altından, ayağının altından kayarsa
tabii.
Senin ne anlamın var?
Hiçbir anlamın yok. Tabii.
Senin ne anlamın var?
Tabii.
Onu söylüyorum.
Çok doğru söylüyorsunuz. Bir de efendim şimdi yine hemen yanı başımızda çok sık sarf edilen şeylerden bir tanesi de başkanlık sistemi biliyorsunuz. Evet. Şu an tartışmaya açıldı. Sayın Cumhurbaşkanı da bunu tartışmaya açtı ve başkanlık sisteminin getirilmesi mevzubahis. Yeni anayasa değişiklikleri beraber önümüzdeki evet. dönemde. Siz Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu konuda ne düşünüyorsunuz? Başkanlık sisteminin Türkiye'ye uygun bir sistem olduğunu düşünüyor musunuz?
Şöyle başlamak isterim bu noktada. Şimdi onu da televizyonlardan örnek vererek lafıma söze girmek istiyorum. Hı hı. Şimdi hakikaten bu başkanlık sistemini ortaya salınca herkes balıklama atlayıp televizyonda koca koca yazarlar, şunlar bunlar başlıyorlar. Amerika'daki mi iyi, onu da o mu iyidir? Türkiye'deki Amerika'da var da Türkiye'de niye yok? Şurada yapılıyor da burada niye yok? Mesele bu değil. Bakın, başkanlık sistemi ya da parlamenter sistem ülkelerin yapılarına, ülkelerin durumuna, konjonktürüne, jeopolitiğine bağlı olarak onların süre gelen idare biçimlerinde ki en güzel normları bulmuş haliyle devam etmesidir. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Bugün Avrupa'nın birçok ülkesinde krallık var hala daha. Hı hı. Yani kim Norveç kralı var, İsveç var, İngiltere Danimarka var. Kralı var zannediyorum. İşte Hollanda'da var, İngiltere'de var. Tabii. Ama bunlar parlamenter sistem. Evet. Öyle yönetiliyorlar. Efendim sana söyleyeyim, şeyde yarı başkanlık var.
Fransa'da
yarı başkanlık var. İspanya'da krallık var, şeyde yarı başkanlık var. Ama bunların birçoğunda parlamenter sistem var. Ve doğru. parlamenter sistemle idare ediliyorlar. Şimdi esasında bunun da biraz evvel söylediğim gibi bu başkanlık sistemi tartışmalarının da şey arkasına bakmak lazım geliyor.
Perde arkasını.
Perde arkasını görmek, gözlemlemek lazım geliyor. Bunu niye durup dururken Türkiye'de yani parlamenter sistemin şeyi mi çıktı da suyu mu çıktı da bu şey sistemi istemiyor.
Evet, neden böyle bir yani şey
neden böyle
bir
şeye birden evet, kalkıştık? Evet, evet. Yani ne oldu? Aksiyen tarafımız neydi? Eksiğimiz neydi de parlamenter sistemden vazgeçip de başkanlık sistemine geçince daha iyi olacağız? Buna bakmak lazım.
Evet.
Bununla Türkiye Cumhuriyeti devletine bir defa ileri demokrasi gelecekmiş. İşler daha kolay olacakmış. Elini tutan var mı? Herkes istediğini yapıyorsun zaten.
Yani şu an parlamenter yapıyorsunuz. Sistem neye engel?
Yani, hangi noktada tıkanıklığa işte sebep onu söylüyorum. Oluyor? Evet. Yani her şeyi zaten parlamenter sistem içerisinde yapabiliyorsun. Ne engel? Hiçbir engel yok. Başka hiçbir şekilde bu başkanlığın yok Amerika'daki şöyle işliyormuş bize gelirse ne olurmuş? Bu tartışmalar bir defa doğru bir tartışma değil. Hı. Önce Amerika değiliz biz. Amerika'nın Obama bir toplantıda savcılar da bulunduğu bir toplantıda savcılar Obama gelince tek savcılar ayağa kalkmadı. Evet, neden kalkmadılar? Evet. Kendileri kişisel olarak değil, savcı olmaları nedeniyle oradaki hukuk devletine saygı diye Obama da onlara çıt sesini çıkarmadı. Bizim savcılar, bizim Cumhurbaşkanı gidince kalkmayacak da onlar bak bizim demokratik anlayışımızı bir defa ortaya koyması bakımından söylüyorum bunu. Amerika'daki başkanlık sistemini tartışabilmek için Amerika'daki demokratik anlayışın olması gerekiyor bir defa bizde. En başta da yöneticilerimizde.
Siyasi kültürümüz, siyasi geleneklerimiz, tarihimiz hepsi farklı birbirinden.
Hepsi, yani işte onu demek istiyorum. Doğru söylüyorsunuz. Yani bizim konjektürel olarak yani Orta Doğu'da böyle bir ateş çemberi varken, böyle bir bölünme projesi varken,
tabii,
böyle
önemli.
Bir şey varken başkanlık sistemini ortaya sürmek hakikaten abesle iştigal gibi geliyor bana. Anlatabiliyor
çok,
muyum dedim?
Önemli bir konuya vurgu yaptınız aslında bence. Çok önemli bu söylediğiniz. Yani sistemin detaylarını tartışmaktan daha acil olan şey dediğiniz çok doğru. Bir defa o sistem zaten komple bizim yapımıza uygun değil. Bir de çok güzel ifade ettiniz. Orta Doğu coğrafyasında, içinde bulunduğumuz coğrafyada ve bölünme tehlikesi varken.
Var böyle bir ortamda biz başkanlık sistemini getirip tartıştırıyoruz
evet,
yani.
Yani bu açıdan olmaz zaten.
Yani
evet.
bunun perde arkasını aralamamız, perde arkasını gözetlememiz, arka planına bakmamız o kadar önemli, o kadar ciddiye alınması gereken bir şey ki. Amerika'daki başkanlık sistemi bize aynen gelip monte edilebilir mi? Yani böyle bir yapı mı var burada? Böyle bir insan profili mi var? Yani bir defa onları tartışmak lazım. Onları şey yapmak, ortaya koymak lazım. En önemlisi de dediğim gibi bizim jeopolitiğimiz önemli burada. Yani bizim konumumuz önemli, konjonktür önemli Orta Doğu'daki. Bu kadar şeyler varken evet. bunu tartışmanın hiçbir anlamı yok bana
o
göre.
O zaman tartışma yanlış platformda yapılıyor zaten değil mi?
Kesinlikle.
Doğru söylüyorsunuz.
Kesinlikle. Kesinlikle. Yani bize başkanlık sistemi gelse nasıl olur tartışmak? Hı-hı. Yani ya Amerika'da şöyle işliyor. Bizde de niye işlemesin? Ya da işte başkanlık nerede var? Başka Avrupa ülkelerinde yok herhalde.
Yani Latin Amerika'da var. Çok kötü örnekleri var bunun. İşte
yarı başkanlık Fransa'da var.
Fransa'daki var.
Fransa'da yarı başkanlık var ama Fransa Cumhuriyet parlamenter sistem var.
Evet.
Parlamenter tıkır tıkır işliyor.
Evet, bunları konuşmamız çok önemli efendim. Çünkü hani başkan sistemi tartışmaya açılmakla birlikte halkımız içeriğini tam da bilmiyor. Yani genel olarak şöyle bir şey söyleniyor. Başkan sistemi iyi olacak Türkiye için. Türkiye'yi daha ileriye götürecek. Daha medeni toplumlar seviyesine
yani
götürecek.
Yani içini dolduruyor muyuz? Yok.
İşte onu, evet.
Amerika'dakini getirsek evet, nasıl olur? Evet. Yok şuradaki nasıl? Yarı başkanlık evet, bak tıkır tıkır gidiyor. Ya evet, gidiyor ama Amerika nereye, bura nereye diye bir şey var ya yani evet, Türkiye neresi yani?
Bir de kaldı ki efendim şu çok önemli bakın. Aslında birebir karşılaştırdığında biz geçen hafta Sayın Hasan Hüseyin Türkoğlu'yla da kendisi de konuya sizin arkadaşınız çok vakıf bir insan. Sistemleri karşılaştırdık. Zaten Amerika'daki başkanlık sistemi de Fransa'daki yarı başkanlık sistemi de zaten Türkiye'nin yapısına uygun olmadığı aşikar ve çok açıkları olan sistemler bunlar. Amerika'da çok fazla problem yaşadı. Mesela bütçesini geçiremedi, kepenk kapattı. Çok onun da çok açıkları var. Fakat diyorum ki kaldı ki çok mükemmel bir sistem olduğunu farz edelim. Ki öyle değil. Öyle olmadığını görüyoruz. Amerika gibi sizin az önce arz ettiğiniz üzere demokratik yapısı, anlayışı, siyasi kültürü tamamen farklı bir ülke olmasına rağmen başkanlık sistemi orada tıkandı. Defalarca tıkandı. Devlet yani iflas eşiğine geldi. Birçok şey yaşandı. Kepenk kapatıldı. Şeyler, çalışanlar ücretsiz tatile gönderildi. Devlet daireleri durdurdular hizmeti, çalışmayı. Şimdi bunlar zaten başlı başına açıklarıdır bu sistemin. Velev ki diyorum ben, sistem mükemmel bile olmuş olsaydı, bu sistem bizim ülkemizde bölünme gibi bir tehlikeye yol açma ihtimali olduğu için yine de alınmaması gerekirdi. Kaldı ki zaten çok işlevli bir sistem de değil. Yani burada aciliyete halkımızın dikkatini çekmek açısından söylüyorum bunu. Halkımızın asıl önem vermesi gereken konu bu sistem neye sebep olacak? Geçmiş dönemlerde de Sayın Özal zamanında olsun, 12 Eylül itirazını yapan Milli Birlik Komitesi tarafından olsun, zaman zaman başka liderler tarafından olsun federasyon gündeme getirilmiştir. Siz de biliyorsunuz ki. Zaten federasyon dediniz mi alın bir sonraki aşaması bölünmedir. Şimdi başkanlık sistemini savunan kişiler diyorlar ki bunun içerisinde federasyon yok. Biz böyle bir şeyden bahsetmiyoruz. Hayır, bunun bir garantisi yok. Öyle değil mi? Garantisi var mı?
Kesinlikle yok.
Biz bunu göze alamayız. Asla göze alamayız. Ya.
Elbette ki bakın her sistemin kendi içerisinde eksiklikleri, fazlalıkları
doğru,
olabilir.
Doğru.
Yani bunu tartışabiliriz de oturup ama Türkiye'ye bugün bu başkanlık sistemini getirmek isteyenlerin asıl amacına bakmak lazım. Hep arka planını diyorum ya.
Evet.
Arka planını görmek lazım. Yani başkanlık sistemi gelince Türkiye daha mı çok kalkınacak? Daha mı ileri demokrasiye geçecek? Bu nasıl olacak? Hiçbir içeriği doldurulmadan ama İşte başkanlık sistemi daha iyi olacak, daha iyi evet, yürüyecek evet, diye böyle afaki laflarla bir psikolojik şey yapılıyor.
Algı
oluşturuluyor. Yani algı oluşturulmaya çalışılıyor yani insanlarda.
Halkımızda da şöyle algı, bir şey olabiliyor.
Ya bana evet, göre esas şey evet, ülkeyi bölmenin temel taşlarını döşemenin şeylerinden bir tanesi, parametrelerinden bir tanesi bu. Parametrelerinden bir tanesi daha kolay olacak. Ama ısrarla ve inatla bunun doğru olmadığını Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz milletimize anlatacağız. Yani bu bir beraberce götürülen bir şey. Kesinlikle.
O zaman yeri gelmişken bize kısaca süremiz de azalıyor. İç güvenlik paketinin neden sakıncalı olduğundan da bahseder misiniz efendim?
Şimdi iç güvenlik paketi neden sakıncalı biliyor musunuz? İç güvenlik paketinde ne yapılmak isteniyor? Önce onu konuşmamız lazım. Bu yasayla ne yapıyorlar biliyor musunuz? Polis kolejlerini kapatıp öğrencilerini İktisadi İdari Bilimler Fakültelerine dağıtıyorlar. Adam resmen polis evet, olacağım diye evet, gelmiş. Yüzlerce şey geliyor bize. E-mail geliyor, mesaj doğru, geliyor. Evet. Yandık, mahvolduk. Biz bunun için fakir Anadolu çocuğuyuz. Girdik bu işe. Ama biz İktisadi İdari Bilimler Fakültesinden mezun olunca ne yapacağımız, hangi işi yapacağımız belli değil diyor.
Evet.
İş bulabilecek miyim ama ben garanti iş diye polisliğe girdim. Polislik yapacağım. Önce bunları bir defa önünü kesiyorlar. Daha sonra da bu yaptıkları polisle, bu oluşturdukları polisle vatandaşı istedikleri yerde adli bir şey olmadan, savcılığın kararı olmadan, hakim kararı olmadan arama, alıkoyma ve el koyma yetkisi veriyorlar bu yasayla. Tehlikeli olan tarafı bu. Bakın tamamen idareye bağlı. Şimdi 48 saate kadar mı? 24 saat tam hatırlamıyorum. arama gözaltı kararını mülkiye şey verecek, idare kaymakam ya da vali verebilecek. Evet, evet. Valilik ve kaymakamlık aracılığıyla verebilecekler. Hı. Yani bir yerde idari bir çatışma da oluyor. Savcının görevini ve hakimin görevini burada şeye yaptırıyorlar. Valiye ve kaymakama yaptırarak bir görev çatışması, görev kargaşası da yaratılıyor aslında burada. Biliyorsunuz adli bir kovuşturma başladıktan itibaren kolluk, adli kolluk sıfatı kazanır. Bizde ayrıca adli kolluk olmadığı için ve bu sıfatla savcının emrindedir. Ve savcının talimatları dışında hiçbir bilgiyi mülki amirine veremez. Yani emniyet müdürüne, kaymakama veremez. O savcıyla arasında yürütmek zorundadır. Toplantı yürüyüşlerinde şunu yaptın. Silah kullanmayı da, öldürmeyi de dahil olmak üzere yetkiler vermek istiyor. Yetki veriliyor. Önce
pakette,
bu polisleri temizliyorlar.
Pakette var mı pakette?
Efendim?
Son söylediklerinizde pakette var mı?
Hangisi?
Silah kullanma, öldürme.
Var var. Hı-hı. Var. Silah kullanma yetkisi veriyor. Hı-hı. Şeyde gösterilerde vesairelerde. Hı-hı. Gösteri her türlü şeyi veriyor. Aramayı veriyor. Hı-hı. Yani durduruyor, sizi arayabiliyor. Biliyorsunuz hakim kararı şey olmadan evet. Şimdi aranmıyordu, aranamıyordu. Hı-hı. Bunların önüne geçiyor, bunları yapıyor. Niye? Bunu da güya sözde Güneydoğu'daki teröristlere bağlıyor. Yani oradakiler yüzünü kapatıyormuş. Elini tutan mı var? Terörle mücadele yasasında bunlar var.
Yani aslında bu iç güvenlik paketindeki konulara ihtiyaç olmaksızın şu an zaten...
Tabii sen onlarla çok rahat mı? Orada çekmişsin. Yani ayan beyan ortadaki bu şey, bu yasa BDP'nin, BDP midir, HDP'de midir? Durmadan ad değiştirdikleri için. Hı-hı. Ben de söyleyemiyorum. Bağırmasına hiç gerek yok. Boşuna bağırıyor. Yani onlar orada istediklerini zaten yapıyorlar. Onlara hangi kanun çıkarsa çıksın. Orada hukuk yok ki. Orada devlet yok. Orada onlar istediğini yapıyorlar. Bunlar bu taraftaki masum, işte demokratik hakkını kullanmak isteyen, ezildiğine, dışlandığına, ötelendiğine inanan insanlar sokağa çıkarlarsa yandı. Onlara uygulanıyor. Görüyorsunuz ortada durum böyle.
Dolayısıyla da iç güvenlik paketinin çok sakıncalı
olduğu. İç güvenlik paketi çok sakıncalı bir paket.
Tekrar toparlayacak olursak, iç güvenlik paketi çıkmadığı takdirde Güneydoğu'da terörle mücadelede altını herhangi çizelim. Bir engel yoktur değil mi efendim?
Altını çizelim. Evet, kesinlikle herhangi bir mağduriyet olmayacaktır değil mi? Kimsenin elini tutan yok. O karakola çektikleri polisleri, zabıtayı, askeri salsınlar dışarıya. Devlet orada kanuni yetkisini kullansın. PKK'ya teslim etti orayı. Etmesin. Bunun için elini tutan yok. Hiçbir beis de yok. Hiçbir sakınca, hiçbir önüne geçecek engel yok. Hiçbir engel yok bunun için. Terörle mücadele yasasında var. Var bunlar. Molotof atana da ceza var. Hepsine var. Terörle mücadele yasasının içerisinde var.
Şimdi biz bunları konuştuğumuzda aslında vatandaş olarak hem endişelerimizi dile getiriyoruz ki endişelerimizi dile getirmek de en doğal hakkımız. Tabii ki biz bunları soracağız. Tabii ki endişelerimizi dile getireceğiz. Programımızın sonuna geldik. Son cümlelerinizi alabilirsem eğer sonra da programı kapatmak istiyorum.
Şimdi öncelikle ben çok teşekkür ediyorum. Hakikaten böyle bir programda bizi ağırladığınız, bizi konuk ettiğiniz için. Seyircilerimize de hayırlı akşamlar, iyi akşamlar diliyorum. Ama şunu söylemek istiyorum son olarak. Hiçbir seyircimiz endişeye kapılmasın. Bu ülkede kötü niyet emellerine varamayacak, emellerine ulaşamayacak. Bu ülkenin geleceği inşallah aydınlık olacak. Ama millet olarak uyanık olmamız, kimin ne dediğini ama bundan neyi kastettiğini iyi anlamamız gerektiğini, anlamaya çalışmamız gerektiğini, yorumlamamız gerektiğini de kendilerine hatırlatıyorum. Türkiye çok önemli bir virajda. Onun için bütün vatandaşlarımıza, bütün Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarına, burayı ortak vatan kabul etmiş Türk vatandaşlarımıza uyanık olmalarını ve gerektiği zaman, gerektiği yerde gerekli cevabı vermelerini istiyorum. Çok teşekkür ediyorum tekrar.
Biz teşekkür ederiz. Efendim, Milliyetçi Hareket Partisi Samsun Milletvekili Sayın Cemalettin Şimşek Bey ile yapmış olduğumuz Birlik Zamanı programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi akşamlar diliyorum.